Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Dünden yarına Türkiye programına hoş geldiniz. Bendeniz Murat Yılmaz. Bugün daha önce başladığımız çok partili hayatın, Türkiye'de demokratikleşmenin tarihine, macerasına, bu konuda ortaya konulan fikirlere bakmaya devam edeceğiz. En son 1946'yı takiben Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin içinde yaşanan değişiklikler, bu iki partinin birbiriyle ilişkilerine bakmıştık. Bu istikamette devam edelim. Şimdi 1947 içinde Senirkent olayı diye bilinen bir olay vuku buluyor. Bu Senirkent olayı o dönemdeki değişimin, dönüşümün, tartışmaların temel noktalarını ortaya koyması, temel parametrelerini ortaya koyması bakımından önemli. Çünkü burada çok açık bir şekilde işte tek parti döneminden kalma bir alışkanlıkla jandarma ve güvenlik kuvvetlerinin muhalif partililere, demokrat partililere yaptığı eziyet, kötü muamele söz konusu. Bu tartışılıyor. Daha doğrusu bu artık çok partili hayat söz konusu olduğu için üzeri örtülemez hale geliyor ve konuşuluyor. Isparta'nın Uluborlu ilçesinin Senirkent bucağından 10 vatandaş 18 Ocak'ta noter aracılığıyla meclis başkanına bir mektup gönderiyor. Buradaki anlattıkları 28 Ocak'ta Tasvir Gazetesi'nde yayınlanıyor ve böylece ülke adeta ayağa kalkıyor. Bu konu tartışılıyor. Senirkentli vatandaşlar hiçbir suçları olmadığı halde Bucak Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten komiser Halil Altınay ve jandarmanın kendilerine 2 aydan beri sistemli olarak işkence boyutuna varan muamele yaptıklarını söylüyorlar. Bu duruma bir son verilmesini istiyorlar. Demokrat Parti Senirkentlere sahip çıkıyor. Bu kötü muameleyi Bucak halkına 1946 seçimlerinde Demokrat Parti'yi destekledikleri için yaptığını iddia ediyor. Böylece soruşturma ilerliyor. Duruşmalar esnasında yüzün üzerinde tanık dinleniyor. Kamuoyu, gazeteler konuya çok ilgi gösteriyor. Sonuçta 11 sanığın halka fena muamele yaptığı sabit görülüyor. Ve suçlulara 2 ay 15 gün ila 5 ay 25 gün arasında değişen hapis cezaları veriliyor. Ayrıca memuriyetten mahrumiyet cezası veriliyor yine geçici süreler içerisinde. Bu hadisenin önemli kısmı şu. Artık geçen programımızda ifade etmiştik. Çok parti hayat konusunda hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem diğer devlet içerisindeki elitlerin, genel kamuoyunun devam etmesi, çok partili hayatın kalıcı olması gerektiği de bir ortak fikre varıldığını, memleketin fikrinin bu olduğunu söylemiştik. Tabii buna intibak etmeyen, tek parti döneminin uygulamalarını devam ettirmek isteyen CHP içerisinde, devlet içerisinde bir hizip var. Bunların güvenlik kuvvetlerinde de karşılıkları var. Bu mahkeme ve bunun tartışılması, teşhir edilmesi ve nihayetinde bu güvenlik görevlilerinin cezalandırılması kamuoya açık bir şekilde artık bu geçmiş dönemin uygulamalarından vazgeçildiğini bütün Türkiye'ye deklare ediyor. Bu da demokratikleşme bakımından fevkalade önemli. Ama işte bu arada bir yandan da hem demokratikleşme istikametinde gelişmeler var hem de bu tek parti döneminin uygulamalarını devam ettiren, bu arada bu çok partili hayatın, liberalleşmenin bütün herkesi kapsamasını istemeyen, bu sefer hani tek parti dönemini savunmayan ama bu genişlemenin herkesi de içine alması gerekmediğini düşünen bazı devlet içerisindeki klikler bir takım başka muamelelere başlıyorlar. Bunların önemli bir kısmı işte bugün biraz konuşacağız. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde mesela solcu olarak bilinen öğretim görevlilerine yönelik bir tartışma ve onun neticesinde işte bunun bir buradaki öğretim görevlilerinin tasfiyesine giden sonuçları var. Bu tabiatıyla problemlerin tam bitmediğinin de bir göstergesi. Bunun önemli bir başka yansıması yine bu sene içerisinde önümüzdeki sene 1948 yılında karşımıza çıkacak. Sabahattin Ali çok bilinen edebiyatçımız, yurt dışına kaçmak isterken veya öyle iddia ediliyor, yurt dışına giderken bir kişi tarafından, sınır hattında kendisine kılavuzluk yapan bir kişi tarafından öldürüldüğü söyleniyor. Ama bu da çok ciddi bir problem. Hala da tam olarak bu hadise aydınlanmış değil. Tabiatıyla bu durumlar ciddi anlamda problemler doğuruyor. Bu bir yandan çok partili hayata geçiş, liberalleşme söz konusu. Diğer yandan da böyle problemler hala karşımıza çıkabiliyor. Bunun geçerken bunun altını çizmek lazım. Buradaki problemi önümüzdeki programlarda daha geniş olarak ele alabiliriz. Burada sadece geçerken değinelim. Çünkü bu tür hatalar, bu tür siyasi yelpazeyi kısıtlama ya da fikri yelpazeyi kısıtlama çalışmaları hem demokrasiye hem fikir hürriyetine ciddi bir problem teşkil ediyor ve ileride de başka bir takım problemlerin önünü açabiliyor. O bakımdan burada altını çizmekle yetinelim. Daha sonra dediğim gibi yeniden bu konuya dönüp daha uzun ele alacağız. Çünkü ikisi de önemli. Daha önce mesela yine Tan gazetesinin basılması ve Tan gazetesinin basıldığı yayın, daha doğrusu matbaanın basılması, yakılması, orada çalışanlara şiddet uygulanması gibi bir takım uygulamalar da var. Bunları yine bir programda ele alırız. Bu dönemde yine 1948'de bahsettiğimiz çerçevede önemli bir gelişme Millet Partisi'nin kurulması oluyor. Daha önceki hafta konuşmuştuk. Demokrat Parti'nin içerisindeki biraz daha sert kesimler burada toplanıyorlar. Ancak bu partinin de doğrusu yine biraz önce konuştuğumuz o kısıtlanma çerçevesinde akıbeti kapanmak olacak 4 sene sonra. Ama ben bu partinin mesela bazı konularda önemli uyarılarda bulunduğunu, bunun çok partili hayata geçiş sürecinde eksik bırakılan yönler olduğunun altını çizmek isterim. Bunu birazdan daha geniş ele alabiliriz. Şimdi bu Demokrat Parti içerisinden görüş farklılıkları neticede Millet Partisi'nin kurulmasıyla sonuçlanıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı Demokrat Partili yöneticileri yumuşak buluyorlar. Daha sert mücadele edilmesini istiyorlar. Yine daha önce konuşmuştuk. Özellikle 1946'da yapılan seçim yolsuzluğundan, bunun Cumhuriyet Halk Partisi'nin güvenilmez olduğundan, tek parti dönemindeki uygulamalarından bahisle çok ağır bir şekilde eleştiriyorlar. Keza meclis grubunun içerisinde de muhalif kanat, Demokrat Parti'nin muhalif kanadı bu partiden ayrılıyor ve neticede onlar da Millet Partisi'ne gidiyorlar. Millet Partisi 20 Temmuz'da kuruluyor 1948 yılında. Kurucuları arasında önemli isimler var, onları ifade etmek lazım. Mareşal Fevzi Çakmak, partinin fahri başkanı. Hikmet Bayur, ki Atatürk'le yakın ilişkileri olan İsmet İnönü ile muhalif bir isim. Kenan Öner, o da Demokrat Partili, daha önce konuşmuştuk. Demokrat Parti'de daha sert bir tarafı temsil ediyor, daha katı bir tarafı. Daha sonra yine siyasetimizde önemli bir figür olacak Osman Bölükbaşı, Mustafa Kentli, ki Millet Partisi'nde genel başkanlık yapacak. Enis Ak Kaygen, keza aynı şekilde. Osman Nuri Köni, Sadık Aldoğan gibi isimler partiyi kuruyorlar. İlk genel başkan Hikmet Bayır oluyor. Osman Nuri Köni genel başkan vekili, Mustafa Kentli de ilk genel sekreter oluyor. Bunlar Cumhuriyet Halk Partisi ile beraber Demokrat Parti'yi de eleştiriyorlar. Çünkü onu da girişte ifade etmiştim. Yeterli mücadele vermemekle, hatta muvaza, bir tür danışıklı dövüş halinde olmakla itham ediyorlar Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı. Bu gerçek, bu bakımdan da gerçek muhalefetin kendileri olduğunu iddia ediyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bilhassa din ve laiklik uygulamalarından rahatsızlar. Tek parti dönemini, tek parti rejiminin eleştirilmemesinden, yeterince eleştirilmemesinden rahatsızlar. Milli şeflik sistemi, bu anlayışın tartışılmadan kapatılmasının hatalı olacağını söylüyorlar. Parti programında demokratik bir yönetim kurulmasını, Cumhuriyet Halk Partisi'nin altı okunun anayasadan çıkarılmasını, kişi özgürlüklerinin genişletilmesini, genel bir kalkınma programı olmakla beraber esas itibariyle liberal bir iktisat programının hayata geçmesini ifade ediyorlar. Cumhurbaşkanının tek dönem için seçilmesi ve çift meclis sistemine geçirmesini teklif ediyorlar. Yani onlar çok partili hayata geçerken daha geniş bir tadilatı savunuyorlar. İleride buna benzer tezleri Demokrat Partililer de söyleyecek iktidara gelmeden önce muhalefetteyken. Bu ayrıca Millet Partisi de ara seçimlere Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterli düzeltmeleri yapmadığı için katılmıyorlar. Bu aradan geçen zaman zarfında bazı yeni gruplar Millet Partisi'ne katılıyor. Meclisteki Demokrat Parti'den kopan Müstakil Demokratlar grubu, Afyon Karahisar'da kurulmuş Öz Demokratlar Partisi Millet Partisi'ne katılıyor. 50 seçimlerinde genel seçimlere katılıyorlar. 22 ilden aday gösteriyorlar. %3.1 gibi bir oy almalarına rağmen seçim sisteminin de sonucu olarak sadece Osman Bölükbaşı seçim çevresinde seçiliyor. Başka aday çıkaramıyorlar. Ara seçim yapılıyor 51'de. %8 oy alıyorlar. Bu daha sonra parti içerisinde kendilerinin partinin sınırları, görüşleri konusunda bir ciddi tartışma yaşadığı görülüyor. Hikmet Bayır hatta bu yüzden partiden ayrılıyor. Sonuçta Sulh Ceza Mahkemesi 27 Ocak 1954'te partiyi dini esasa dayanan ve gayesini saklayan bir cemiyet olduğu iddiasıyla kapatıyor. Bu da işte daha sonra yine zaman zaman karşımıza çıkacak demokrasiyi sınırlayan uygulamalardan biri olacak. Bu arada 1948'de 13 ilde ara seçim gerçekleşiyor. Daha önce konuşmuştuk, seçim kanunun değişmesi için Demokrat Parti Cumhuriyet Halk Partisi ile işbirliği yapıyor. Hatta bir kısım değişiklikler de söz konusu oluyor. Seçim kanununda değişiklikler gerçekleşiyor 8 Temmuz'da. Ancak istediği değişiklikler tam olarak gerçekleşmediği için, seçimler yargı güvencesi altına alınmadığı için Demokrat Parti de seçimlere girmiyor. Biraz önce de söyledim, Millet Partisi de girmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi tek başına giriyor ve bir takım bağımsız adaylar söz konusu. Fakat bu Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok zor duruma düşürüyor. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiasına göre %40'lık bir katılım oluyor. Ama muhalefet ve basın katılımın %10 kadar olduğunu söylüyorlar. Yani bir seçim yapılıyor 13 ilde ve millet sandığa gitmiyor. Yani muhalefetle beraber iktidarın seçim kanunu çerçevesinde yaptığı değişiklikleri yeterli görmeyerek sandığı protesto ediyor. Bu gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nin üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Bunun altını çizmek lazım. Şimdi bununla beraber Cumhuriyet Halk Partisi değişim çabalarına devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle laiklikle ilgili şikayet konusu olan, parti içerisinde de şikayet konusu olan uygulamalarından, programından, tek parti dönemindeki katı uygulamalardan vazgeçmeye başladığını görüyoruz. Bu bir takım uygulamalar söz konusu ama bunu da aşan bir şekilde çok partili hayata geçişin çerçevesinde ilk önemli adım 13 Kasım 1947'de toplanan 7. kurultayda atılıyor. Burada devletçilik ilkesi yumuşatılıyor ve laiklik ilkesi yeniden ele alınıyor. Burada parti içerisinde farklı görüşler oluyor. Bir kısmı laiklik ilkesinin eskisi gibi katı bir şekilde devam etmesi gerektiğini söylüyor. Diğer grup da bu uygulamanın yumuşatılması lazım geldiğini, hatalı olduğunu, bunun vatandaşın din ile ilgili taleplerini karşılamadığını, partiyi halktan kopardığını söylüyorlar. Ve aynı zamanda dinin toplumsal dayanışma rolüne önem veriyorlar, bunu vurguluyorlar. Bu iki kesim arasında anlaşmazlık söz konusu olmakla beraber son tahlilde yumuşama isteği ağırlık kazanıyor ve Cumhuriyet Halk Partisi o katı, biraz din karşıtı olarak anlaşılan anlayışından uzaklaşarak liberal bir, daha hürriyetçi, özgürlükçü bir laiklik politikasını benimsiyor. Cumhuriyet Halk Partisi kendi içerisinde yaptığı tartışmaların neticesinde. 10 Şubat 1948'de bu sefer konu CHP'nin meclis grubu içerisinde ele alınıyor ve daha ileri adımlar atılıyor. Meclis grubu devlet denetiminde din eğitimi verilmesini kabul ediyor. Din eğitiminin ilkokullarda seçmeli ders olarak okutulmasına izin veriliyor. Daha önce böyle bir eğitim yok. Bu bakımdan önemli. Meclis grubu ayrıca din bilginleri yetiştirmek üzere de yine kapatılmış olan İlahiyat Fakültesi'nin kurulması kararını alıyor. Bu ciddi anlamda daha öncekilerden farklı bir uygulamayı ifade ediyor. Ve aynı zamanda hani bu sadece programda değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kadrolarında da görülmeye başlanıyor. Ocak 1949'da daha önce İttihat ve Terakki'de bulunmuş, işte bir ilim adamı olarak bilinen Şemsettin Günaltay başbakanlığa getiriliyor. Şemsettin Günaltay'ın önemli tarafı dindar, hatta böyle İslamcı olarak da bilinen bir isim olması. Bu din konusundaki CHP'nin ılımlı yeni yaklaşımına uygun bir isim. Günaltay yeni hükümeti kurduğu 16 Ocak'tan bir gün önce İmam Hatip kursları açılıyor. 16 Şubat'ta ilkokullar 4 ve 5. sınıflarda din dersi okutulmaya başlanıyor. Aynı yıl 4 Haziran'da bu sefer İlahiyat Fakültesi kanunu çıkıyor. Böylece İlahiyat Fakültesi kuruluyor. Bu CHP'ye muhalif kesimlerde de ziyadesiyle memnuniyet yaratıyor. Hatta işte dönemin İslamcı yayın organı olan Sebil Reşat Günaltay'ı bu manada övüyor, takdirlerini ifade ediyor. Bunun büyük bir hizmet olduğunu söylüyor, desteklerini ifade ediyor. Günaltay da bu adımları memnuniyetle attığı gibi 6 ay sonra da başbakanlığa gelişinden 6 ay sonra da bir konuşma yapıyor. Burada şunu ifade ediyor. İlk mekteplerde din dersleri okutmaya başlayan bir hükümetin başbakanıyım. Bu memlekette Müslümanlara namazlarını öğretmek, ölülerini yıkamak için imam hatip kursları açan bir hükümetin başkanıyım. Bu memlekette Müslümanlığın yüksek esaslarını öğretmek için ilahiyat fakültesi açan hükümetin başkanıyım. Kendisini böyle takdim ediyor. Böylece aynı zamanda haç yolu açılıyor ve hacca gitmek isteyenler için döviz tahsis edileceği hükümet tarafından ilan ediliyor. Ayrıca tekke ve zaviyelerin kapatılmasına dair, bazı türbelerin açılmasına dair bir revizyon da yapılıyor, bir değişiklik de yapılıyor. Bu çok önemli tabii. Bunların hepsi kamuoyunun beklentisi. Hem genel kamuoyunun hem de şunun altını çizmek lazım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin de biraz önce söyledim, kendi içerisinde de bu istikamette talepler var. Cumhuriyet Halk Partililer de bu katı uygulamalardan rahatsızlar. Ve Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki tartışmalarla, bu çok önemli, değişiyor. Kendi uygulamalarını değiştiriyor. Bu da işte çok partili hayata geçişi, çok partili hayatla beraber tartışmaların yumuşamasını temin ediyor. Yani geçiş sürecini mümkün hale getiriyor. Bu bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde yaşanan tartışma ve değişimler, Cumhuriyet Halk Partisi'nin reformu, daha sonra artacak olan reformu bizzat kendisinin başlatması, kendisini değiştirmesi, kendi uygulamalarını, geçmişte yaptığı uygulamaları değiştirmesi, programından başlayarak tatbikata kadar değiştirmesi fevkalade önemli. Bunun altını çizmek lazım. Bu Türkiye'deki çok partili hayatın kalıcılığı ve tek parti dönemindeki gibi katı, sert uygulamalara dönülmeyeceğinin bir garantisi olarak da algılandığı için demokrasinin, hürriyetin kalıcı olduğuna ilişkin kamuoyunda, iç ve dış kamuoyunda ki kanaati pekiştiriyor. Yani o bakımdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi içindeki değişikliği, hükümetin bu istikametteki uygulamaları fevkalade önemli. Tabii biraz önce söyledim, hem CHP'nin içerisindeki hem Demokrat Parti'nin içerisindeki daha sertlik yanlarını da bu uygulamalar nihayetinde törpülüyor. Bu da geçiş sürecini daha mutedil bir çerçevede Türkiye'nin aşmasına yardımcı oluyor. Ama buna rağmen tabii ciddi tartışmalar, zaman zaman ciddi çatışmalar olacak. Bunu önümüzdeki programlarda ele almaya devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler, Kurban Bayramınızı tebrik ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyoruz.
Dünden yarına Türkiye.